Ayrım 45, sayfa 467. Bölüm 61. Düşüş. Harry ve Belman motosiklet izinin bittiği yarığın kenarında karınlarının üzerine yattılar ve aşağı baktılar. Sarp siyah kayalar dilim dilim aşağıya doğru iniyor ve yoğun bir kar girdabının içinde gözden kayboluyordu. "Bir şey görebiliyor musun?" diye sordu Belman. "Kar," dedi Harry dürbünü ona uzatarak. "Kar motosikleti orada." Belman ayağa kalktı ve araca yürüdü. "Aşağı iniyoruz." "Birlikte mi?" "Sen iniyorsun." "Ben mi? Aramızda dağcı olan sensin sanıyordum Belman." "Doğru," dedi Belman. Tırmanış takımının kayışlarını şimdiden bağlamaya başlamıştı. O yüzden halatları ve halat frenini benim yönetmem daha mantıklı. Halat 70 metre uzunluğunda. Elimden geldiğince aşağı sarkıtmaya çalışacağım. Anlaştık mı? 6 dakika sonra Harry derin ve dik yarığın kenarında sırtını boşluğa vermiş bir halde dikiliyordu. Boynunda dürbün, ağzında yanan bir sigara vardı. Belman gülümseyerek "Gergin misin?" diye sordu. "Hayır," dedi Harry, "ödüm patlıyor." Belman frenin içinden geçip dar bir ağaç gövdesini dolanan, oradan da Harry'nin tırmanış takımına doğru uzayan halatı kontrol etti ve sorun olmadığını gördü. Harry gözlerini kapadı. Derin bir nefes aldı ve uçurumdan aşağı düşen türlerin hayatta kalamayacağı tecrübesiyle milyonlarca yılda evrilmiş olan o vücut direncine karşı koymaya çalışarak kendini geriye bırakmaya odaklandı. Sonunda beyni kıl payı bir farkla vücuduna karşı galip geldi. İlk birkaç metrede bacaklarıyla destek alabilse de kayalar içeri doğru girince tamamen havada asılı kaldı. Halat şimdi gelişi güzel sallanıyordu ama esnek olduğu için sırtını ve kasıklarını saran tırmanış takımının gerginliğini yumuşatıyordu. Bir süre sonra halat sakinleşti. Artık yarığın tepesini göremiyordu. Beyaz kar taneleriyle uçurumun siyah yüzünün arasında bir başına havada duruyordu. Yana doğru yaslanıp aşağıya baktı. 20 metre aşağısında karın içinden yükselen keskin ve siyah kayaları görür gibi oldu. Yarığın dibi küçük taş yığıntılarıyla doluydu. Tüm o siyahlık ve beyazlığın içinde ise sarı bir şey duruyordu. "Kar motosikletini görebiliyorum," diye bağırdı Harry. Sesinin yankısı kayalık duvarların arasında sekti. Kızakları yukarı bakıyordu, ters dönmüştü. Artık rüzgardan sallanmadığı için kendini merkez alarak aracın 3 metre açıkta durduğunu tahmin etti. 70 metreden daha derine düştüğü halde ancak o kadar uzağa gidebilmişti. Yarığa düşmeden önce hızı aşırı biçimde yavaş olmalıydı. Halat birden gerildi. "Biraz daha sarkıt," diye bağırdı Harry. Yukarıdan gelen yankılı cevap sanki kürsüden konuşan bir vaizin sesi gibiydi. Halat bitti. Harry kar motosikletine baktı. Altından sola doğru bir şey uzanıyordu, çıplak bir kol. Fazla ızgarada kalmış bir sosis gibi kararıp şişmişti. Siyah kayanın üzerinde beyaz bir el vardı. Daha iyi görebilmek için odaklanmaya, gözlerini zorlamaya çalıştı. Avucu açık bir sağ eldi bu. Parmakları çarpık ve biçimsizdi. Harry hafızasını tazeledi. Tony Lyke hastalığı için ne demişti? Eklem iltihabı. Bulaşıcı değil, sadece kalıtsal. Harry dedektif alışkanlığıyla saatine göz attı. Ölü adamın bulunma saati 17.54'tü. Taş yığıntısının iki tarafındaki duvarlar karanlığa gömülmüştü. "Yukarı çek," diye bağırdı Harry. Hiçbir şey olmadı. "Belman," cevap yoktu. Ani bir rüzgar Harry'yi halatta döndürdü. Siyah kayaların 20 metre üzerindeydi. Sonra hiç beklemediği bir anda kalbinin hızlandığını hissetti. Ve hala orada olduğundan emin olmak için istemsizce halata iki eliyle yapıştı. Kaja. Belman biliyordu. Harry 3 kez derin derin soludu ve bir kez daha seslendi. "Hava kararıyor, rüzgar hızlanıyor ve ben kıçıma kadar dondum Belman. Sığınacak bir şey bulmamız lazım." Hala yanıt yoktu. Harry gözlerini kapadı. Ürküyor muydu? Mantığıyla hareket eden bir meslektaşı tarafından şartlar uygun hale geldi diye bir anlık hevesle öldürülmek korkutuyor muydu onu? Tabii ki korkutuyordu. Çünkü bir anlık bir heves değildi bu. Harry ile buz gibi bomboş arazide gezmek için diğerleriyle gitmemiş olması bir tesadüf değildi. Yoksa öyle miydi? Derin bir nefes aldı. Belman kolaylıkla bunu bir kazaymış gibi gösterebilirdi. Bir zaman sonra aşağı inip tırmanış takımını ve halatı sökebilir, Harry'nin karda ayağının kaydığını söyleyebilirdi. Boğazı kupkuruydu artık. Düştüğü duruma inanamadı. Baş belası bir çığın altından 12 saat sonra bir yarığın içine sarkıtılıp ölüme terk edilmek için kurtulmamıştı. Bu olamazdı. İmkansızdı. Az sonra tırmanış takımının vücudunu sıkan hissi birden yok oldu. Düşüyordu. Serbest düşüşle ve süratle. Söylenenlere göre Belman bir mesai arkadaşını dövmüş, dedi Giyendem. Sırf teşkilatın yılbaşı partisinde karısıyla dansı biraz fazla uzattı diye. Adam kırılan çenesini ve çatlayan kafatasını rapor etmek istemiş ama elinde kanıt yokmuş. Çünkü saldırgan kar maskesi takıyormuş. Ama herkes onun Belman olduğunu biliyormuş. Olay ayyuka çıkınca kaçmak için Europol'den sevkini talep etmiş. Peki sence bu söylentilerin aslı var mı Giyendem? Roger omuz silkti. Görüntülere bakılırsa Belman'ın böyle işlere Nasıl desem fazlasıyla meyli olduğu açık. Havas'taki çığdan sonra Jussi Kolka'nın geçmişine ait bilgileri karıştırdık. Sorgu esnasında bir tecavüzcüye dayak atmış. Sağ kolu Truls Benstein de pek muhallebi çocuğu değil. Güzel. Senden Kripos'la cinayet masası arasında şu yarışı irdelemeni istiyorum. Birkaç bomba haber bekliyorum. Özellikle de psikopat yönetim tarzı ile ilgili. Hepsi bu. Sonra da Adalet Bakanlığı ne tepki verecek bakacağız. Bent Norbe bir el işareti yaptı. Ne de kısmen de olsa bir veda sözcüğü kullandı. Yeni sildiği gözlüğünü takarak gazeteyi açtı ve okumaya başladı. Harry'nin düşünecek zamanı yoktu. Tek bir düşünce için bile. Hayatı, sevdiğini söylemek istediği insanların yüzleri gözünün önünden film şeridi gibi geçmiyordu. Işığa doğru yürümek gibi bir isteği de yoktu. Belki de insan 5 metre düşerek o kadar uzağa gidemediği içindi. Tırmanış takımı kasıklarını ve sırtını sıktı ama halatın esnekliği hızını nispeten yavaşlattı. Ardından tekrar yukarı çekildiğini hissetti. Rüzgar yüzüne kar üfürüyordu. 15 dakika sonra yarığın kenarında rüzgardan sallanarak halatı çözerken "Bu da neydi?" diye sordu. "Korktun değil mi?" diye sırıttı Belman. Harry halata yere bırakmak yerine sağ eline sardı. Savurmak için yeterince gevşek mi diye baktı. Halat sayesinde Björn Holm'e vurduğu zamanki gibi eklemleri 2 gün boyunca sızlamayacak, elini hemen yarın kullanabilecekti. Belman'a doğru bir adım attı. Eline doladığı halatı fark edince komiserin yüzünde oluşan şaşkınlığı, geri çekilerek sendeleyişini ve geriye doğru karın üzerine düşüşünü gördü. "Dur, yapma. Ben sadece frenden kaymasın diye halatın ucuna düğüm atmak istemiştim." Harry yaklaşmaya devam etti. Karın içinde korkudan sinen Belman kolunu kaldırıp yüzünü korudu. "Harry, birden sert bir rüzgar esince ayağım kaydı." Harry durdu ve hayretler içerisindeki Belman'ı süzdü. Ardından titreyerek komiserin yanından geçti ve karı yararak yürümeye devam etti. Dondurucu rüzgar giysilerin, iç çamaşırın, tenin, etin, kasların hatta kemiklerin içine işliyordu. Harry kar motosikletine kayışla bağlanmış kayak batonlarından birini aldı. Tepesine bağlayabileceği bir şey bakındı ama bulamadı. Kendi giysilerinden birini feda etmesi söz konusu bile değildi. Sonra bu bölgeyi işaretlemek için batonu kara sapladı. Kim bilir bulmaları ne kadar zamanlarını alacaktı. Marş düğmesine bastı, farların kumandasını bulup açtı ve daha o anda anladı. Işık konilerinin önünde yere paralel biçimde uçarak içinden geçilmesi zor, beyaz bir duvar oluşturan karda gerçeği gördü. Asla bu labirentten kurtulup usta o sete dönemeyeceklerdi. Bölüm 62 Yolda. Kim Eric Locker, Crimstack'in en geç adli tıp uzmanıydı. Bu yüzden genellikle adli tıpla alakasız işlere onu yollarlardı. Arabayla Drammen'e gitmek gibi. Björn Holm, Bruun'un sırnaşık bir homoseksüel olduğundan bahsetmişti. Ama Kim Eric'in tek yapacağı giysileri kapıdan verip hemen gitmekti. GPS cihazının kadın sesi, "Varış yerine geldiniz," dediğinde kendini eski bir apartmanın önünde buldu. Arabayı park edip açık duran bir kapıdan girdi ve ikinci kata çıktı. İki parça bantla kapıya yapıştırılmış olan Geir Bruun, Adel Vetlesen yazısını görünce durdu. Locker zile bastı. Sonra bir daha bastı ve nihayet birisinin holde yürüdüğünü duydu. Kapı ardına kadar açıldı. Karşındaki adamın üzerinde belindeki havludan başka bir şey yoktu. Teni aşırı soluktu. Pürüzsüz başı terden ıslak ve parlak görünüyordu. "Geir Bruun değil mi?" "Umarım rahatsız etmiyorum," dedi Kim Eric Locker elindeki plastik torbayı uzatarak. Björn Holm'un taklidini yaptığı yapmacık bir ses tonuyla "Önemli değil, sadece düzüşüyordum," dedi Bruun. "Bu ne?" "Ödünç aldığımız kıyafetler. Ama korkarım kayak pantolonu bir süre daha bizde kalacak." "Öyle mi?" Locker, Geir Brown'un arkasındaki kapının açıldığını duydu. Sonra fazlasıyla kadınsı bir sesin neşeyle "Kim o hayatım?" diye sorduğunu. "Birisi bir şey getirmiş de." Bir silüet odadan çıkarak Geir Brown'un arkasına sokuldu. Brown'un aksine havlu sarmaya bile tenezzül etmemişti. Locker bu minik canlının %100 kadın olduğunu anlayabiliyordu. Kadın Brown'un omuzunun üzerinden "Selam," dedi. "Başka bir şey yoksa onu geri almak istiyorum." Küçük zarif ayağını kaldırdı ve bir tekme savurdu. Kapı çarparak kapandığında camı hala tıkırdıyordu. Harry kar motosikletini durdurmuş, önünde savrulan karlara bakıyordu. Uzakta bir şey vardı. Belman kollarını Harry'nin beline koymuş, rüzgardan korunmak için başını sırtına dayamıştı. Harry bekledi, bakmaya devam etti. Yine oradaydı. Bir kulübeydi bu. Tomruklardan yapılmış duvarlarını gördü ve yanındaki ambarı. Sonra bir anda yok oldu, hiç var olmamış gibi karla silindi. Yine de Harry gideceği yönü biliyordu artık. Öyleyse neden hızlanıp bir an önce gitmiyor, kendisini ve Belman'ı kurtarmıyordu? Bu tereddüt de neyin nesiydi? Bilmiyordu. Görebildiği o kısacık anda kulübeyle ilgili tarif edemediği bir his doğmuştu içine. Karanlık camları yüzündendi belki. Yıllarca boş kaldıktan sonra şimdi içinde birilerinin yaşadığı bir binaya bakıyormuş gibi hissetmişti. Doğru olmayan ters giden bir şey vardı orada. Rüzgarın sesini bastırmak için yavaşça hızlandı ve kulübeye sürdü. Bölüm 63 Ambar. Harry sobaya bir odun koydu. Belman masaya oturdu, dişleri takırdıyordu. Yüzündeki beyaz lekeler maviye çalan bir tonda parlıyordu. Bir süre kapıyı yumruklayıp rüzgarın uğultusunda içeri seslenmiş, cevap gelmeyince de boş bir odanın camını kırmışlardı. Odada toplanmamış bir yatak ve Harry'e çok kısa bir süre önce içeride birinin uyuduğunu düşündüren bir koku vardı. Öyle ki hala sıcak mı diye elini yatağa koydu. Oturma odası dışarıdan daha sıcaktı ama ikisi de o kadar üşümüştü ki Harry külün altında hala ılık bir köz olabilir umuduyla elini sobanın içine soktu ama yoktu. Belman sobaya yaklaştı. Yarığın içinde kar motosikletinden başka bir şey gördün mü? Harry'nin peşinden koşup onu bırakmaması için yalvardığı ve kendini Selen'in arkasına attığı andan itibaren ilk kez ağzını açıyordu. Bir kol dedi Harry. Kimin kolu? Nereden bileyim? Harry ayağa kalkıp banyoya gitti. Eşyaları kontrol etti. Çok az şey vardı. Bir sabun ve bir tıraş bıçağı. Diş fırçası yoktu. Tek bir kişiydi demek. Tek bir erkek. Ya da dişlerini fırçalamıyordu. Veya uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Zemin birisi hortumla yıkamış gibi süpürgeliğe kadar ıslaktı. Bir şey dikkatini çekti. Çömeldi. Yarısı süpürgeliğe girmiş siyah bir şey vardı yerde. Çakıl taşı olabilir miydi? Elini alıp inceledi. Lav olmadığı kesindi. Cebine attı. Mutfak çekmecelerinde kahve ve ekmek buldu. Ekmeğe bastırdı. Taze sayılırdı. Buzdolabında iki reçel kavanozu, biraz tereyağı ve iki bira vardı. Karnı o kadar açtı ki domuz rostosunun kokusunu aldığını hayal edebiliyordu. Dolapları karıştırdı, hiçbir şey yoktu. Ekmek ve reçelle mi besleniyordu bu adam? Tabakların üzerinde bir paket bisküvi buldu. Tabakların bazıları Havas'taki kulübelerin aynısıydı, mobilyalarda. Burası Turizm Derneği'nin kulübesi miydi yoksa? Harry durdu. Hayal etmiyordu, gerçekten de domuz rostosu kokusu geliyordu burnuna. Daha doğrusu yanmış domuz rostosu. Oturma odasına döndü. Sen de alıyor musun? Neyi? Kokuyu dedi Harry, odun sobasının dibine çömelerek. Kapağın yanında kabartmalı bir geyik şeklinin üzerinde demire yapışmış, ne olduğu çözülemeyen ve hala tüten üç siyah parça vardı. Hiç yemek buldun mu? Diye sordu Belman. Yemekle ne kastettiğine bağlı dedi Harry düşünceli bir halde. Bahçenin diğer yanında bir ambar var. Belki, belki demek yerine gidip baksan daha iyi olur. Belman başını sallayıp çıktı. Harry masaya yürüdü ve yanık parçaları kazıyıp çıkarabileceği bir şey aradı. Üst çekmeceyi çekti, boştu. Diğerlerini denedi, tek bulabildiği en alt çekmecedeki kağıttı. Elini alıp baktı, kağıt değil, ters konmuş bir fotoğraftı. İlk düşündüğü Turizm Derneği'ne ait kulübede aile fotoğrafı bulunmasının tuhaflığıydı. Yaz günü bir çiftlik evinin önünde çekilmişti. Bir adamla kadın, ortalarında bir oğlan çocuğuyla merdivende oturuyordu. Kadının mavi elbisesi ve başörtüsü vardı, makyajsızdı. Yorgun bir tebessümle poz veriyordu. Adam ağzını sımsıkı kapatmış, saklaması gereken karanlık sırları olan insanlara has, sert ve ifadesiz bir yüzle bakıyordu. Harry'nin asıl dikkatini çeken çocuk oldu. Ağzını açarak gülümsemesi ve uysal gözleriyle annesine benziyordu. Aynı zamanda birini daha andırıyordu. Hele o büyük beyaz dişleri. Harry sobaya döndü. Bir anda yine üşümüştü. Yanık domuz kokusu berbattı. Gözlerini kapayıp derin derin ve sakince iki kez burnundan nefes almaya çalıştı ama midesinin bulantısına engel olamadı. O esnada Belman yüzünde kocaman bir gülümsemeyle içeri daldı. Umarım geyik eti seviyorsundur. Harry onun neyin uyandırdığını düşündü. Bir ses miydi yoksa sessizlik mi? O da tamamen hareketsizdi. Rüzgar artık esmiyordu. Battaniyeyi üzerinden attı ve kanepeden kalktı. Pencereye gidip dışarı baktı. Sanki araziye sihirli bir değnek dokunmuş gibiydi. 6 saat önce çetin ve amansız olan bu ıssız yer, şimdi ise sakin, anaç, büyüleyici ay ışığının altında neredeyse güzeldi. Harry karda ayak izleri aradığını fark etti. Ses duymuştu. Bir kuşa, hayvana, her şeye ait olabilirdi. Bir kapının arkasından gelen hafif forlama sesini dinledi. Belman kalkmış olamazdı. Gözleri kulübeden ambara giden ayak izlerine takıldı sonra. Yoksa ambardan kulübeye gelen mi? İzlerin bolluğuna bakılırsa her ikisi de olabilirdi. Belman'ın 6 saat önceki izleri miydi bunlar? Kar ne zaman durmuştu? Harry botlarını giydi, dışarı çıktı ve tuvalete baktı. Burada hiç iz yoktu. Arkasını ambara dönerek kulübe duvarını eşedi. Erkekler bunu niye yapardı? Niye illa bir şeylerin üzerine işemek zorundalardı? Bölgelerin işaretleme içgüdüsünün bir kalıntısı mıydı? Ya da Harry işediği değil, sırtını döndüğü yerin daha önemli olduğunu fark etti o anda. Ambarın. Birisinin oradan onu gözetlediği şüphesi düştü içine. Düğmesini de itleyip ambara dönüp baktı. Sonra oraya yürümeye başladı. Kar motosikletinin yanından geçerken küreyi aldı. Planı doğru ambara gitmekti ama onun yerine alçak kapının düz taş basamaklarının önünde durdu. Dinledi. Ne saçmalıyordu? Ondan başka kimse yoktu işte. Basamakları çıktı, elini kapının kolunu uzatmaya çalıştı ama oynatamadı bile. Ne oluyordu böyle? Kalbi göğüs kafesinin içinde canını yakacak kadar sert çarpıyor, sanki dışarı çıkmak istiyordu. Ter basmıştı. Vücudu emirlere itaat etmeyi reddediyordu. Tam da tarif edildiği şekilde bir şey yaşadığını yavaş yavaş anlamaya başladı Harry. Panik atak. Onu kurtaransa öfkesi oldu. Kapıyı büyük bir güçle tekmeleyerek açtı ve karanlığın içine daldı. Kapı arkasından kapandı. Yoğun bir yağ, tütsülenmiş et ve kuru kan kokusu vardı. İçeri sızan ay ışığının huzmesinde bir şey kıpırdandı ve bir çift göz parlayıp söndü. Harry küreği savurdu ve bir şeye vurdu. Etin cansız sesini duydu, yumuşaklığını hissetti. Kapı yeniden açıldı ve ambar ay ışığıyla doldu. Harry önünde asılı duran ölü geyiğe baka kaldı ve sonra diğer hayvan cesetlerine. Küreği elinden düşürdü ve diz çöktü. Bir anda her şey üstüne geldi. Duvarların gıcırtısı, canını azar azar tüketen kar, nefes alamadığı korkusu, siyah kayalara düşerken duyduğu o saf ve beyaz korkuyla uzun süre soluğunun kesilmesi. Ve elbette yalnızlığı. Hepsi teker teker gitmişti. Babası komada, yani yoldaydı. Artık bir havalimanının ışığındaki silüetlerden ibaret olan Raquel ve Oleg de yoldaydı. Harry geri dönmek istedi. Tavanından su damlayan o odayı, kalın ve nemli duvarları özledi. Ter içindeki döşeyi, onu onların olduğu yere götüren tatlı dumanı özledi. O da yolda olmak istedi. Başını öne eğdi ve yüzünden süzülen sıcak gözyaşlarını hissetti. Doug Bladet'in internet sitesinden Justy Kolka'nın fotoğrafını bastırdım ve duvara, diğerlerinin yanına astım. Haberlerde ne Henry Hall'la ne de orada olan başka polislerle ilgili tek kelime etmiyordu. İskapelerin de adı geçmiyordu. Hepsi blöf müydü? Yine de uğraşıyorlar. Üstelik şimdi bir de o ölü polis var. Daha da çok uğraşacaklar. Uğraşmak zorundalar. Beni duyuyor musun Hall? Duyuyor olman gerek. Öyle yakınındayım ki bunu kulağına bile fısıldayabilirim. Ayrım sonu sayfa 478.